5. Ayrım Körlüğe İlk Adımlar Sayfa 32 Lise 1. sınıftaydık sanırım. Görme sorunumuz daha da artınca tavsiye üzerine gittiğimiz yaşlı bir göz hekimi doğru tanıyı koydu. Retinitis pigmentosa. Bu, gözün retina tabakasındaki pigment hücrelerinin zafiyeti anlamına geliyordu. Göz sinirleri bundan etkilenip görev yapamıyordu. Durum ümitsizdi. Birkaç yıl içinde tamamen kör olacaktık. Bu anne ve babamız için bir şoktu. Bizim durumdan henüz haberimiz olmamıştı çünkü doktor açıklamasını yaparken anne ve babamla yalnız kalmak istemişti. Yıllardır görmezlikten geldikleri gerçek tüm çıplaklığıyla önlerine serilmişti. Bundan sonra bizi yeni bir yaşam, yeni sorunlar ve tabii yeni çözümler bekliyordu. Bizim için değişen fazla bir şey yoktu aslında. Zaten yıllardır bu sorunun içinde yaşıyorduk. Hatta doktorun tespiti yararımıza bile oldu. Çünkü böylece gerçek durum ortaya çıkmıştı. Alınacak önlemler ve yeni düzenlemeler işimizi kolaylaştıracaktı. Zaman geçtikçe babam durumu annemden önce kabullendi ve arayış içine girdi. Duygusallığı bir yana bıraktı. Bizim için bir gelecek hazırlarken ilk doğru adımı attı. Rehabilitasyon Merkezi'nde Eğitim Dönemi Sayfa 33 Bir sabah babam kahvaltıdan sonra bizi yanına çağırdı ve gazetede gördüğü bir haberi okumaya başladı. Yazıda İstanbul Reşit Paşa'da bir rehabilitasyon merkezi bulunduğu ve görme engellilerin orada eğitim alarak hayata hazırlandıkları anlatılıyordu. Babam bizim için aradığı yolu bulmuştu. Annem çoğu zaman olduğu gibi yine duygusal tavrıyla karşı çıkmaya kalkıştı. Hele merkezin yatılı olduğunu öğrenince daha da endişelendi. Ancak babam kesin kararlıydı. 5,5 ay çok uzun bir süreydi. O güne dek bizden hiç ayrılmamış olan annem, onların desteği olmadan da yaşayabileceğimizi düşünemiyordu bile. Bu kararı bizim de onayladığımızı görmek direncini kırdı ve o da bu gidişe evet demek zorunda kaldı. Zaman geçirmeksizin müracaat edip bu merkeze ön kayıt yaptırdık. Bir süre sonra eve çağrı mektubu ulaştı. Sıramız gelmişti. 1981 yılının güzel bir yaz günü 28 Ağustos'ta annemle evde vedalaştık ve yatılı kursiyer olarak eğitim görmek üzere babamla Emirgan Reşit Paşa'daki Körler Rehabilitasyon Merkezi'ne gittik. Bizi merkezin bahçesinde diğer görmeyen kursiyerler ve bir görevli karşıladı. Babam ikimizi de öpüp kucakladıktan sonra oraya bıraktı ve gitti. İlk defa ailemizden uzakta yabancı bir mekanda yapayalnız kalmıştık. İçin için biraz korktuğumuzu itiraf etmeliyim. Henüz ortada hiçbir şey yoktu ama aslında o anda eğitim başlamıştı bile. İlk öğrendiğimiz şey körlüğün yalnızca bize ait bir durum olmadığıydı. Başka görmeyenler de vardı işte. O ana kadar hiç kör arkadaşımız ya da tanıdığımız olmamıştı ki. Görmemek orada gayet doğal karşılanıyordu. Hatta körlükle ilgili espriler yapılıyor, fıkralar anlatılıyordu. Göz engeli öyle korkulacak, saklanılacak bir şey değildi. Günler geçtikçe öğretmenlere ve arkadaşlara öyle alıştık ki aramızda kopmaz bağlar oluştu. Askerlikte kurulan sağlam dostluklar ve yaşanan anılara benzer güzellikleri biz orada tattık. Kalıcı arkadaşlar edindik. Mesela sevgili Fahriye ve Fıtnat Alper kardeşlerle orada tanıştık. Onlar da bizim gibi ikizdi. Sıkı dostlar olduk. Halen görüşmeye devam ediyoruz. Onlar şimdi İngilizce öğretmenliği yapıyorlar. Körler okullarında birçok öğrenci yetiştiren bu değerli iki insanla halen görüşmeye devam ediyoruz. Kabartma yazı öğreniyoruz. Sayfa 34. Az da olsa görebildiğimiz yıllarda herkesin kullandığı mürekkep yazısını okuyup yazabilmiştik. Artık buna imkan yoktu. Gözlerimiz gün geçtikçe kötüye gidiyordu. Bu bakımdan merkezde öğrendiğimiz en hayati şeylerin başında belki de kabartma yazı gelir. Bu yazı önümüzde yeni bir dünya açacaktı. 10 parmak daktilo dersleri de veriliyordu. 1-2 ay içinde daktilo yazmayı öğrenmiştik bile. Daktilo, bizim için rahat mektup göndermek, üniversitede sınav kağıtlarını yazmak demekti. İleriki yıllarda da dava dilekçelerini hazırlamak olacaktı. Çok büyük bir avantaj kazanmıştık. Üniversite sonrasında master ve doktora tezlerimizi de daktilo sayesinde kendimiz yazıp teslim edebilecektik. Sonraki yıllarda daktilonun yerini bilgisayar alacaktı. Bağımsız Hareket Kursu Sayfa 35 Rehabilitasyon eğitiminin bize kazandırdığı vazgeçilmez bir şey de bağımsız hareket edebilme yetisi oldu. Oraya gitmeden önce sokağa yalnız başımıza çıkamıyorduk. Yanımızda mutlaka gören birisi olmalıydı. bağımsız hareket öğretmenimiz Hamdi Hoca elimize beyaz bastonu verip hadi bakalım yürüyelim deyince kendi başımıza fethedebileceğimiz yepyeni dünyalara yelken açmış olduk. Bu dersler aşamalı olarak ilerliyordu. Önce bina içinde, sonra dışarıda yürümeye başladık. Baston kullanma tekniklerini iyice öğrendikten sonra yalnız olarak, ki bu bizim için olağanüstü bir şeydi, merkezin yakınındaki çay bahçelerine gitmeye başladık. Ancak şu rahatlığımız vardı, biliyorduk ki Hamdi Hoca biz yürürken arkamızdan geliyordu. Merkeze dönünce bu yürüyüşlerin değerlendirmesini yapıyor, yanlışları, doğruları anlatıp bizi uyarıyordu. 2-3 aylık eğitimden sonra ilk defa Emirgan'dan otobüse binip Eminönü üzerinden Bakırköy'deki evimize yalnız başımıza gidişimizi hala unutamayız. İkimiz birlikteyken de kendimizi yalnız diye nitelememiz ilginç değil mi? Tabii ki bizi yalnız kılan görmeyişimizdi. Evet, o gün bir zafer kazanmış gibi hissetmiştik kendimizi. Hatta bir devrimdi bu bizim için. Annemle babam bizi karşılarında görünce nasıl da şaşırmışlardı. Bundan böyle bir yere gideceğimiz zaman bir başkasının desteğine ihtiyaç duymayacaktık. Yaşamımız A'dan Z'ye değişiyordu. Artık bastonu alıp istediğimiz yere gidebilir, kabartma yazı sayesinde Türkçe ya da İngilizce kitaplar, makaleler okuyabilirdik. Merkezde yüklü bir program vardı. Atölye derslerinde makreme örmesini öğrendik. Ördüğümüz makreme gazetelik ve çiçeklik yapılan kermeste sergilenerek satıldı. Vida ile somunu birleştirme, karton kutu yapma gibi çeşitli montaj işleri yaptık. Kişisel idare dersinde çay demlemekten çorba yapmaya, gömlek ütülemekten çamaşır yıkamaya, düğme dikmeye dek geniş bir alanda becerilerimizi geliştirdik. Ev yaşamında karşımıza çıkacak hemen her şey uygulamalı olarak programa alınmıştı. Akşam etütlerinde söyleşiler yapılıyor, edebi eserler okunuyor, şarkılar, şiirler söyleniyor, hatta bazen müzik eşliğinde dans ediliyordu. Zamanla bu danslarda çiftler oluştu ve aramızdan iki arkadaş evlendi. Tüm bu etkinlikler verilen eğitimin bir parçasıydı aslında. Orada kursiyerleri her yönden hayata hazırlama ve topluma kazandırmak amaçlanıyordu. Rehabilitasyon merkezinde her şeyden önce kör olduğumuz gerçeğini kabullendik. Bu, İşin en önemli kısmıydı. Görmezliği kabullenme öyle sözle filan olmuyor. Yaşayarak, arkadaşlarımızı izleyerek ve eğitimle yavaş yavaş gerçekleşen uzun bir süreç bu. Rehabilitasyon merkezinin sıcak ortamını hiçbir zaman unutmadık. Bugün birer avukat ve engelliler alanında çalışmalar yürüten insanlar olarak yoğun, dolu ve mutlu bir yaşam sürdürüyor, geleceğe korkmadan bakabiliyor, yalnız da kalsak yaşantımızı rahatlıkla sürdürebileceğimize inanıyorsak, bunda aldığımız rehabilitasyon eğitiminin çok büyük bir payı var. Rehabilitasyon bize özgüvenimizi geri kazandırdı. Görmeyenlerin mutlaka böyle bir eğitim almaları şart. İnsan ancak rehabilitasyon sonrasında kendi ayakları üzerinde durmayı öğreniyor ve bundan büyük bir keyif alıyor. Üniversite yılları, üniversiteye giriş sınavı, sayfa 37. Merkezde aldığımız eğitimden sonra artık bizi hiçbir şeyin durduramayacağını anlamıştık. Önümüzdeki ilk engel üniversite sınavlarıydı. Hedefimiz belliydi, hukuk fakültesinde okuyacaktık. Zaten başka bir seçeneğimiz de yok gibi görünüyordu. O yıllarda görmeyenlerin üniversitede hukuk eğitimi alması adeta gelenek halindeydi. Öğretmenlik ya da başka meslekleri kazandıran bölümlere devam eden körler de vardı ama sayıları bugünkü kadar çok değildi. Günümüzde bu ön yargı aşıldı ama sınavlarda bizlere yönelik özel uygulamalar hala yetersiz. 1981'de üniversite sınavına girdik. İki aşamalı sisteme yeni geçilmişti. Gerek seçme, gerekse yerleştirme sınavlarında görme engelli olmamıza karşın şekil sorularından da sorumlu tutulduk. Yanımızda birer görevli vardı. Bize soruları ve şıkları okudular, verdiğimiz yanıtları işaretlediler. Bundan doğan zaman kaybı nedeniyle bize bir ek süre tanınmadı. Şekil sorularını boş geçtik ama diğer alanlarda başarılı olmamız sayesinde ikimiz de sınavda yüksek bir puan alarak ilk tercihimiz olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandık. Hukuk Fakültesine iyi bir başlangıç. Açıkçası okula başladığımız ilk günlerde ürktük ama bunu üzerimizden atmamız uzun sürmedi. Dersler ağırdı ancak aldığımız rehabilitasyon eğitimi sayesinde lise yıllarında yaşadığımız sorunları aşmıştık. Kabartma yazıyı öğrendiğimiz için Braille alfabesini kullanıyorduk. Kendimize özel bir çalışma sistemi geliştirmiştik. Her gün derslerde düzenli olarak not tutuyorduk. Bu hem dikkatimizin dağılmasını önlüyor hem de işimizi kolaylaştırıyordu. Tabii bu durumda derse girmeme gibi bir seçeneğimiz yoktu. Ben yazıyordum, Kerim ise yetiştiremediğim yerleri hafızasına alıp ya hemen ders sonrasında ya da evde ekletiyordu. Her gün 6-7 saatlik dersin kabartma yazıyla notlarını tutmak parmaklarımda nasıra yol açsa da umursamazdım. Akşam yorgun argın eve döndüğümüzde programın ikinci bölümü başlıyordu. Alelacele yenen bir yemekten sonra hemen masa başına geçerdik. Ben derste tuttuğum notları okurdum. Üzerinde tartıştığımız notları daha genişletilmiş düzgün cümlelerle Kerim gece yarısına kadar 10 parmakla hızlı bir şekilde daktilo ederdi. Zamanla yarışırdık adeta. Bir misafir gelse bizi hafiften bir telaş alırdı. Bu o gece işimizi daha geç bitirmemiz ve geç yatmamız demekti. Ertesi sabah için aynı maratona uykusuz kafayla yeniden başlamak. Çok sevdiğimiz televizyon dizilerini bile o yıllarda izleyemedik. Biz bir dersin notunu yazarken başlayan dizi film daha o not bitmeden eriyip gider, kulaklarımıza bitiş jeneriğinin müziği ulaşırdı. Daktilo ettiğimiz notları babam hafta sonları düzenli olarak kasetlere okurdu. Kasetler sayesinde sınavlara hazırlanmamız daha kolay oluyordu. Bu bir maratondu ve master, doktora yılları dahil olmak üzere 6 yıl sürdü. Yoğun ve zamanında çalışmanın karşılığını aldık. Üniversiteyi Kerim sınıf birincisi, bense sınıf ikincisi olarak bitirdik. Daktilo ettiğimiz notlardan yararlanan sadece ikimiz değildik. Sınıftaki bazı gören arkadaşlarımız da özellikle sınav zamanı ya bizim notlardan çalışıyor ya da bize konu anlattırıyorlardı. Sınavlara da daktilo ile giriyorduk. Soruları görevli memur bize okuyor, sonra da kendi kağıtlarımızı kendimiz daktilo ile yazıyorduk. Bu büyük bir kolaylıktı. Aksi halde fakültenin öğrenci işlerinden verilen bir memura bir sürü teknik hukuk terimini dikte ettirmek hiç de kolay değildi. Üniversite bahçesinde hüzünlü bir akşam. Sayfa 39. Fakültenin birinci sınıfına devam ediyorduk. Bir akşam iktisat dersinin hocası rahatsızlandı ve dersi bir saat erken bitirdi. Herkes evinin yolunu tutarken biz bir başımıza oracıkta kalıverdik. Rehabilitasyon eğitimini yeni tamamlamıştık ama henüz fakülteden eve yalnız başımıza hiç gitmemiştik. Bizi okula babam getirip götürüyordu. Her gün Bakırköy'den Beyazıt'a. Tüm arkadaşlarımız gidip de bir anda ıssızlaşan fakülte binasında yapayalnız kalınca önce dışarıya çıkmak istedik ve kol kola girip bahçeye geçtik. Hem yürüyor hem de için için kendimize kızıyorduk. Gerekli eğitimi almıştık ama yine de babamız bile olsa bir başkasına bağımlıydık. O gelmeden bir yere kıpırdayamıyorduk. Var olduğunu sandığımız cesaretimiz kırılmıştı. Yüreğimize bir hüzün çöktü. Gündüz öğrencilerin ağaçların altlarında gezindiği, banklarında el ele oturduğu cıvıl cıvıl güzel bahçe akşamın bu saatinde bomboştu, ıssızdı. Bu durum karamsarlığımızı artırıyordu ama bereket bu psikolojiden çabuk sıyrıldık. Bahçede babamı beklerken bir karara vardık. Ertesi günden tezi yok, artık fakülteye kendi başımıza gidip gelecektik. Bu kararı uyguladık da bir daha ne okul ne de başka bir yolculuk için kimseyi beklemek zorunda kalmadık. Fakülte merdivenlerinde ilginç bir olay. Bağımsız hareket edebilme özgürlüğünü de kazanınca yaşantımızda artık büyük bir zorluk kalmamıştı. Fakültede geniş bir çevre edinmiştik. Zaman zaman sınıf arkadaşlarımızla tiyatroya gidiyorduk. Bahar aylarında piknikler yapıyor, yürüyüşlere çıkıyorduk. Bu gezintilerde elimizde daima beyaz bastonlarımız olurdu. Bazen de arkadaşlarımızın koluna girip yürümeyi tercih ederdik. Bir kez daha belirtelim, görmeyen bir insan yürürken gören arkadaşının koluna girmelidir. Çünkü rahat yürüyebilmek için görmeyen görenden bir adım geride olmalıdır. Yani siz görüyorsanız ve görmeyen biriyle kol kola yürümeniz gerekiyorsa bırakın o sizin kolunuza girsin. Bir gün fakülte çıkışında yine böyle arkadaşlarımızın kolunda 4. sınıf amfisinin merdivenlerinden inerken elektrikler kesildi. O anda herkes yerine çakılmış gibi kala kaldı. El yordamıyla çakmak arayanlar, ayaklarını sürüyerek kenarlara tutunmaya çalışanlar. Bu defa avantajlı konuma biz geçmiştik. Arkadaşım Murat'ın kolundan çıktım. Şimdi de sen benim koluma gir bakalım Muratçığım deyince birden esprili bir atmosfer oluştu. Selim'in yanındaki arkadaşı da onun koluna girmişti. O akşam diğer günlerin aksine görenler bizim kolumuzda merdivenleri indiler. Demek ki koşullar değişince roller de değişebiliyor. Üniversite bitiyor. Master ve doktora eğitimi. Sayfa 40. Düzenli çalışma sistemimiz sayesinde İstanbul Hukuk Fakültesini 4 yılda pek iyi dereceyle bitirdik. Mezuniyet töreninde diplomalarımızı ve birincilik, ikincilik ödüllerimizi dönemin İstanbul Valisi Nevzat Ayaz'ın elinden aldık. Unutulmaz bir gündü bizim için. Mutluyduk. İçimizden şu geçiyordu o an. Çok şükür bu akşam eve gidince artık not geçirmeyeceğiz. Ama durmak yoktu. Birkaç aylık dinlenmeden sonra başladığımız avukatlık stajı sırasında master sınavını kazanarak İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk bölümünde eğitimimize devam ettik. Master'ın ardından yüksek not ortalamamızdan dolayı üstün başarı kontenjanından sınavsız olarak doktoraya kabul edildik. Yeterlilik sınavından sonra 1992'de tezlerimizi vererek hukuk doktoru unvanını aldık. 1970 yılında başlayan eğitim sürecimiz 1992'de sona ermiş oluyordu. Eğitime ayrılan 22 yıl şu anki yaşlarımız düşünüldüğünde ömrümüzün yarısından fazlasını kaplıyor. Ancak belirtmek gerekir ki eğitim için harcanan bu zamanı ve emeği asla bir yük olarak görmedik. Çünkü bize hepsi geri döndü, hem de fazlasıyla.